Baldaki Tuz, Yaşar Kemal.
Ayrım 44.
Orhan Veli için bir yazı yazmıştım. Onun ölümünden sonra. Aşağı yukarı demişti ki, Orhan'ın şiirlerini okuyanlar adam öldüremezler, insanlara kötülük edemezler, insanları sömüremezler. Bu sözler Orhan kadar, Orhan'dan da daha çok Said'e yakışıyor. Sait Faik'in hikayelerini okuyanlar, adam öldüremezler, insanlara kötülük edemezler, sömürücü olamazlar, sömürücülerle birlik olamazlar. İnsanlar nerede aşağılanıyorsa ona karşı koyarlar ama gerçekten yürekten insanca okuyanlar. Said'i bu ağzı karalar gibi, bu kötüler gibi süs için, Said'i de okuduğum demek için okumayacaksın. Said'i onun yazdığı yürekle okuyacaksın. Ek, yazıyı bitirdikten sonra aklıma geldi, başlığına baktım. Bu başlığı niçin koydum ola diye düşündüm. Sait Faik'in Havada Bulut adlı kitabı önümde duruyordu. Başlığın bulunduğu sayfa da açıktı. Okuyorum. Ben hiç gülmedim demem. Güldüm. Hem ben ne zaman gülmek istesem anamın bir sözü hatırıma gelir. Çok gülen çok ağlar sözü. Bir türlü istediğim gibi gülemem. Şöyle hani insanlara selam kabilinden gülmek mecburiyeti vardır. En mesut anımda o kadar gülebildim. Selam makamında hiç gülümsemedim. Sonradan ağlayacağından korktum. Bu başlıkla Sait'teki iki ucu anlatmak istiyordum. Sevgiyle kızgınlığı onun için koydum bu başlığı. Bir de bana öyle gelir ki bu söz Sait Faik'i çok etkilemiştir. Vazgeçtim. Doğru değil. Sait gibi adamlar ağız dolusu gülerler. Deli gibi ağlarlar. Severler, iğrenirler. Hepsine de hakkını vererek. Hem çok ağlarlar hem de çok gülerler. Sait'in hikayelerinde hepsi var. Mayıs 1964. O insanlar ki mutludurlar. Amber Ağa derlerdi. Yaşlı bir kişiydi. Ak sakalları vardı ve çok zayıftı. Konuştuğu zaman candan, ta derinden, yüreğinin en sıcak yerinden konuşuyordu. Şu ömrümde bu kadar sevgi dolu az insana rastladım. Ağa, dağı taşı, bulutları, çiçekleri, hayvanları, tekmil yaratığı severdi. Ağzını açınca bir sevgi çağlayanıdır boşanırdı. Amber Ağa, ben onu tanıdığım sıralar bir değirmende çalışıyordu. İşi zor, verimsiz bir işti ama o hayatından memnundu. Amber Ağa bir derebeyinin kardeşiydi. Hem de en büyük kardeş. Baba derebey ölünce beyliğin idaresi Amber Ağa'ya kalacaktı. Bir gün baba hastalanmış, çocuklarını başına toplamış, vasiyetini yapmış. Oğlum Amber benim yerime geçecek demiş. Oğullar babanın başında bulunanlar bu işe Amber çok sevinecek sanmışlar. Halbuki Amber iki gözü iki çeşme, baba demiş, ben beylik istemem, ben beylik yapamam, fakir fıkaraya zulmedemem, bana beylik yerine şu aşağıdaki değirmenin idaresini ver. Bey de, al senin olsun, dilediğini yap, karşılığını vermiş. Küçük kardeş bey olmuş, Amber Ağa değirmenci. Amber Ağa duramayan, dünyayı araştıran bir adam. Aramış taramış kendi kendine gerçeği bulmuş. Ben Amber Ağa'yı tanımazdım ama ününü duyardım. O değirmenciliği, derebeyliğe değişmeyen adam olarak ünlüydü. Bir gün beni aramış buldu. Ben o zamanlar 20-22 yaşındaydım. İlk sözü, sizler ki ne mutlu insanlarsınız. Bu kadar genç yaşta insanın en büyük gerçeğine vardınız ve bu uğurda dövüşüyorsunuz. Ben 50'sinden sonra ancak buraya gelebildim. Geç kalışına çok hayıflanıyor, talihini bağışlamıyordu. Bir şeyi daha diline pelesenk etmişti. Kavgada hiç kimseden hiçbir şey beklemeyeceksin. Her şey kir götürür, kavga kir götürmez. O kadar temiz girişeceksin ki işe, yalnız ve yalnız kavgayı sen vereceksin. Hiçbir şey almayacaksın kavgadan. En küçük bir şey alırsan kavgadan her şeyi yitirirsin. Kavgaya bir şey olmaz, sen yitirirsin. Kavgadaki insan kadar kimse mutlu değildir. Kavgadaki tertemiz insanın eriştiği mutluluğa hiç kimse erişemez. Bu mutluluk insanın hayatı ne kadar sıkıntılı da olsa, acıyla dolu da olsa, insanın yani kavga adamının yaşamını cennet kılar. Kavgadaki insan cennetteki insandır. Amber Ağa bir şey daha söylerdi ve üstünde tartışırdık. Düşünce insanın hayatından her zaman önde olmalı. Kavga insanın hayatından her zaman ileride olmalı. Bunun aksi olursa kavga da yitirir, kavgadaki adam da yitirir. Kavgadaki insan şöhret düşünmeyecek, para düşünmeyecek, kadın düşünmeyecek. kişisel hiçbir fayda düşünmeyecek. Hele kavgasında hiçbir çıkarı olmayacak. Azıcık bir çıkarı varsa o iş kirlenmiş demektir. O insan yitirmiş demektir. Amber Ağa bir halk adamıydı. Hep insanlara eşitliği söyledi, gerçeği söyledi. Derdini anlayan anladı, anlamayan anlamadı. Başına çok işler açtılar. Hakkında çok dedikodu yaptılar. O köylülere topraksızlığı, sömürücülüğü, eşitsizliği söyledi. Yıllar yılı söyledi, yılmadı. Okumuş bir adam değildi. Hep düşünerek kendi kişisel çabasıyla varıyordu bir gerçeği. Bizim sosyalist gençlerin arasına katılıncaya kadar da hep insan gerçeğini düşünerek kendi kişisel deneyleriyle varmıştı. Aradan yıllar geçti. Amber Ağa birkaç yıl önce sessiz sedasız öldü. Belki şimdi mezarı bile belli değildir. Ama o bir halk adamıydı. O bir gerçek savaşçısıydı. Bulduğu, öğrendiği gerçekleri hiçbir zaman hiç kimseden çekinmeden önüne gelene söyledi. Dünyaya gelmek bir mutluluktur diyordu. Tabiat anaya borcunu ödeyeceksin. Ama nasıl ödeyeceksin? Zulme karşı, eşitsizliğe karşı, insanları aşağılayanlara karşı gelerek ödeyeceksin. Böyle de ödeyemezsin. İnsan gerçeği uğruna kelleni koyacaksın. Böyle de ödeyemezsin belki. Kavga uğrunda hain olarak suçlanmayı bile göze alacaksın. Ve ben bu sözleri hep dinledim. Amber Ağa niçin böyle konuşuyor hep diye şaştım. Ama neden sonra taşın sert olduğunu anladım. Ve bu kavgada kendi faydalarını, kişisel faydalarını kavgadan önce tutanları gördüm. Böylesi mutsuz insanlarla karşılaştım. Büyük halk adamı Amber Ağa'ya şimdi eskisinden daha çok saygı duyuyorum. Ondan çok şeyler öğrenmiştim. Şimdi bir şey daha öğrenmiş oldum. Veil dünyanın mutsuz kişilerini. Çolak Mustafa. Kimdi, neyin nesiydi, anası babası var mıydı, kimsecikler bilmiyordu. Ben onu gördüğümde 10 yaşlarında gösteriyordu. 10 yaşlarında gösteriyordu ama kocaman bir adamın gördüğü işten daha çok iş görüyordu. Çalışkanlığından dolayı ünü gittikçe de yayılıyordu. Çift sürmesini, harman savurmasını, atlara bakmasını, pamuk çapalamayı, pamuk toplamayı herkesten iyi biliyordu. Bir sabah daha gün doğmadan büyük anam dışarı çıkmış, bakmış ki duvarın dibinde bir çocuk büzülmüş oturur. Yanına varmış ki uyur. Uyandırmaya kıyamamış. Gözden de ırak tutmamış. Çocuk uyanmış, gözlerini ovuşturmuş, yanına yönüne şaşkınlığa bakmış. Büyük anam varıp elinden tutmuş. "Sen kimin oğlusun yavrum?" diye sormuş. "Bana Çolak Mustafa derler," demiş çocuk. "Sen benim adımı duymadın mı ana? Ben şimdi çalıştığım evden kaçtım. Çalışmak için size geldim. Beni kimseye vermeyin. Sizin oğlunuz olmak istiyorum. Karnım da bir aç ki. Karnımı doyurun da bana bir iş verin. Ne olursa o yaparım." Çolak Mustafa kirpas içindeymiş. Büyük anam onu eve almış. Önce bir iyice yıkamış. Sonra da hilim hilim elbiselerini üstünden alıp atmış. Çocukların eskilerinden ona bir elbise yapmış. Bir de kasket vermiş ki ağabeyimin kasketi. Kasketi Mustafa 2 yıl giydi. Kasket öylesine büyüktü ki değil Mustafa'nın kafası, tüm gövdesi kasketin içinde kayboluyordu. Bu sıralar ben de çiftlikte çalışıyordum. Mehmet ağabeyimle yaz yeri çifti sürüyorduk sabahlara kadar. Çolak Mustafa geldi, şöyle uzaktan beni süzüyordu. Beni küçümser hali vardı. "Mehmet ağabey, Çolak Mustafa sen misin?" Çocuk güvenli bir sesle. "Benim," dedi. "Nereden bildin ki?" "Sen altın dişlerinin kapısında çalışırdın değil mi?" Çocuk. "Oradan kaçtım," dedi. "Bir daha da gitmeyeceğim. Size geldim. Sizin oğlunuz olacağım. Bir daha da buradan başka bir yere gitmeyeceğim." O zamanlar ben de 10 yaşındaydım. Mehmet ağabeyim öküzleri sürüyor. Ben de kötenin kulpunu tutmuş idare ediyordum. Ama çizgileri o kadar güzel götüremiyordum. Bir çocuk için pulluk kulpu idare etmek zor işti. Ağır güç işti. Bense zayıftım. Kocaman kasketini bir çalının dibine fırlatıp geldi. Pulluğun kulpunu elimden aldı. Bir anla anladım ki bu eller alışkın eller. Çok da pulluk kullanmış. Mehmet ağabeyim dedi ki, "Bak," dedi çocuğa. Bir anda işi kavradı. "Sen bir aydır çalışıyorsun da daha doğru dürüst pulluk tutmayı öğrenemedin." Çolak Mustafa zaferle bana bakıyordu. Sonra Mehmet ağabeyim çift sürmeyi tamamen ikimize bıraktı. 6 öküzü ve pulluğu Çolak Mustafa, Mehmet ağabeyimde de daha iyi idare ediyordu. Yaz yeri sürmeyi bitirdik. Mustafa atlara bakmaya başladı. Nasıl biliyordu bu işi? Gece kalkıp zamanında yemini, suyunu veriyordu atların. Evdeki her bir işi o koşuyordu. Neler neler yapmıyordu. Pamuk zamanı iki insan kadar çapa yapıyordu. Pamuk toplama zamanı ırgatların suyunu, yemeğini getiriyor. Sonra da bir ırgattan daha çok topluyordu. Bir yıl bizde kaldı Mustafa. Bir yıl evin el üstündeki insanı oldu. Amcam ona diyordu ki, sen evin birinci adamısın. Seni evlendirip çocuklarım gibi şanlı şöhretli başgöz edeceğim. Mustafa yalnız gülümsüyordu. Büyük anam gene bir sabah kalkmış bakmış ki Mustafa evde yok. Kapının eşiğinde kocaman kasketini buldular. Mustafa'nın adetiymiş. Bir evden kaçarken kasketini kapının eşiğine bırakırmış. Anladık ki Çolak Mustafa kaçmış. Amcam atlara bindi, köy köy dolaştı. Çolak Mustafa'nın izine bir yerde rastlayamadı. Yaz ortasında duyduk ki Çolak Mustafa uzak bir köye gitmiş. Köyün ağasının evinin avlusunda uyumuş. Uyanınca ben sizin oğlunuz olacağım, benim adım Çolak Mustafa demiş. Orada çalışmaya başlamış. Orada da bir süre çalışmış. Ağa onun çalışkanlığına hayran kalmış. Sonra da kaçmış. Yeniden bizim eve döndüğünde Mustafa 12 yaşındaydı. Artık saçlı sakallı bir erkek gibiydi. Mustafa geri döndüğünde evin içine bir sevinç almıştı. Dönmezdim ama büyük anayı özledim diyordu. Bir yaz daha çalıştı bizde. Sabah sonbahara doğru baktık ki bir sabah gene kasketi eşikte. Kışa doğru perperişan hasta Mustafa gene kapıya geldi. Büyük anam onu gene yıkadı, arıttı, aylarca baktı. Mustafa kendisine geldi. Diyordu ki ben bir daha bu evden dışarı adımımı atmayacağım. Yaz geldi, Mustafa gene çalışmaya koyuldu. Üç adam kadar iş görüyordu evde. Bahçeye tek başına bakıyor, patlıcanları, domatesleri topluyor, çarşıda satıyor, bir kuruşuna bile yemeden eve getiriyordu. Mustafa ev için artık büyük bir nimetti. Geceleri bile uyumuyordu. Bu çalışmaya nasıl dayanıyordu akıl almaz. İnsanüstü bir çalışmaydı onun çalışması. Yaz ortasında gene kasketini eşikte bulduk Mustafa'nın. Birkaç kere daha eve peri perişan gelip kaçtığını hatırlıyor Mustafa'nın. Kuzucuoğlu pamuk üretme çiftliğinde ırgatlık ediyordum. Ortaokul yarıda bırakmıştım. Yeni bir ırgat topluluğu geldi çiftliğe. Bir de baktım içlerinde Çolak Mustafa. Kocaman olmuş ama gene kavruk. Güneşten yanmış, üstü başı hilim hilim. Başında da kocaman bir kasket. Birlikte çalışmaya koyulduk. Öylesine çalışıyordu ki 200-300 ırgatın içinde hemen kendisini gösterdi. Elçiler, çiftlik idarecileri bütün ırgatlara örnek olarak onu gösteriyorlardı. Yan yana yatıyorduk çiftlikte. Bir sabah uyandım baktım ki Mustafa'nın kasketi ayak ucumda. Mustafa yine gitmiş ki sonra onu Adana'da bir sokakta hasta buldum. Hastaneye götürdüm. Bir daha uzun zaman onu göremedim. İmi timi belirsiz olmuştu. Yıllar sonra onunla bir hapishanede karşılaştım. Şaşırdım kaldım. Önce tanıyamadım. Yanıma geldi. Bana kendini tanıttı. Hapishanede bana öyle kardeşçesine davrandı. Öyle bir sıcaklık gösterdi ki elimi sıcaktan soğuğa vurdurmuyordu. Sonra herkesin de işini görüyordu. Bu kadar işe nasıl yetişiyordu? Hep hapishanede bir numaralı insan olmuştu. Mahkumlara öyle geliyor ki Mustafa olmazsa bu mahpusluk yürümez. Aynı koğuşta kalıyorduk. Mustafa yaralamaktan yatıyordu. Bir ağa 500 lira vermiş, hasmını vurdurmaya göndermişti. Mustafa adamı sadece yaralamıştı. 500 lira için adam öldürür müyüm hiç diyordu. Ben de yaraladım. Bir sabah hapishanede kıyamet koptu. Mustafa kaçmıştı. Nasıl kaçmıştı? Ama nasıl kaçar? Cezası o kadar ağır değil ki. Niçin kaçar? Bir baktım koğuşun eşiğinde Mustafa'nın kirli kocaman kasketi. Mustafa sahiden kaçmıştı. Anadolu çocuğu. Eğer köyde bir kişinin çocuğu olmuyorsa felaketlerin en büyüğüne uğramış demektir. Karısını, kendisini hocalara okutur, o da olmazsa hocaklara gider, kurbanlar keser, o da olmazsa doktorlara gider. Ya da bunların hiçbir gerekliliği kalmaz, koca bir karı daha alıverir. Ondan da çocuk olmazsa bir daha bir daha. Çocuğu olmadı diye 5-6 kadın alıp boşayan köylüler vardır. Kadınsa çoğunluk çocuğu olmayan erkekten boşanır. Halk çocuğu olmayan kadın kadar, erkek kadar hiçbir şeye acımaz. Vay fıkaracık, malı var, mülkü var, çocuğu yok. Çocuğun olmadıktan sonra neylersin dünya malını? Kalacak kimsen olmadıktan sonra arkanda neylersin dünya malını? Baksın bakamasın bir de köylü ne kadar çocuğu olursa o kadar ister. Bir de köylü kız çocuğundan daha çok erkek çocuk ister. Önce çocuk köyde bir üretim ögesidir. 5 yaşını geçince üretime karışır. Çobanlık eder, tarlada çalışır, hayvanlara bakar. Kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun bu değişmez.
Ayrım sonu.